Ayrım 27, Yaşam ve Yazgı, 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 294, 45. Bölüm. İşte yolculuğun son günü gelmişti. Vagonlar ve frenler gıcırdamaya başladı ve bir sessizlik oldu. Sonra sürgüler gümbür dedi, bir komut duyuldu.
Alle heraus!
Dipnot, Almanca herkes dışarı. İnsanlar kısa süre önce yağan yağmurdan ıslanmış perona çıkmaya başladılar. Tanıdık yüzler vagonun karanlığından sonra nasıl da garip görünüyordu. Paltolar, atkılar insanlardan daha az değişmişti. Bluzlar, elbiseler, giyildikleri evleri, önünde prova yapılan aynaları anımsatıyordu. Vagonlardan çıkanlar küme küme toplanıyorlardı. Sürü kalabalığında alışkın olunan yatıştırıcı bir şey vardı. Tanıdık kokuda, tanıdık sıcaklıkta, tanıdık yorgun yüzlerde ve gözlerde, 42 yük vagonundan çıkan kalabalığın yoğunluğunda. Uzun paltolu iki SS devriye askeri topuklarındaki demirleri asfaltta tangırdatarak yürüyorlardı. Kibirli ve dalgın yürüyorlardı. Ak saçları bembeyaz yüzüne dağılmış ölü bir yaşlı kadını kollarında taşıyan genç Yahudilere, köpek gibi dört ayak üstünde bir su birikintisinden avucuyla su içen kıvırcık saçlı adama, uzun donunun kopan bağcığını düzeltmek için eteğini kaldırmış olan kambur kadına bakmıyorlardı. SS'ler zaman zaman birbirlerine bakıyorlar, iki üç laf ediyorlardı. Asfaltta tıpkı güneşin gökyüzünde yürüdüğü gibi yürüyorlardı. Güneş, rüzgarın, bulutların, denizlerdeki fırtınaların ve yaprak hışırtılarının peşinden gitmez. Ama yüzer gibi giderken dünyadaki her şeyin onun sayesinde olduğunu bilir. Mavi iş tulumu, geniş siperli şapka giymiş, kollarında beyaz pazubent olan adamlar, Rusça, Almanca, Yidiş, Lehçe ve Ukraynaca sözcüklerin karması, tuhaf bir dilde bağırıyor, gelenleri acele ettiriyorlardı. Mavi tulumlu delikanlılar, perondaki kalabalığı hızla, ustaca düzene sokuyorlar, ayakta duramayanları ayırıyorlar, daha güçlü olanlara, yarı canlıları bagaj vagonuna taşıtıyorlar, birbirine uymayan hareketler karmaşasından bir yürüyüş kolu oluşturuyorlar, bu yürüyüş koluna hareket düşüncesi aşılıyorlar, bu harekete bir yön ve anlam veriyorlar. Yürüyüş kolu altışar kişilik sıralardan oluşuyor ve sıralar arasında banyoya, önce banyoya diye bir haber dolaşıyor. Sanki merhametli Tanrı daha iyi bir şey bulamamıştı. Katarın boşaltılması işini yürüten ekibin başı olan şapkalı adam, "Haydi Yahudiler gidiyoruz!" diye bağırıyor ve kalabalığa göz gezdiriyor. Erkekler ve kadınlar çantalarını ellerine alıyorlar. Çocuklar annelerinin eteklerine, babalarının ceketlerine yapışıyorlar. Banyoya, banyoya! Bu sözler büyülüyor, zihinleri hipnotize ediyor. Şapkalı uzun boylu adamda kendilerinden olan çekici bir şey var. Adam gri paltolu ve miğferlilere değil, bu talihsiz dünyaya yakın görünüyor. Yaşlı bir kadın adamın tulumunun kolunu parmaklarının ucuyla dua eder gibi ''İrzint yazit, alit bak mein kind'' diye soruyor. ''Da da mamenka, ich bin ayit, pretko pretko panaviye'' diye yanıtlıyor adam. Dipnot, yaşlı kadın Yahudi dilinde yani Yidişçe ''Siz de Yahudisiniz değil mi çocuğum?'' diye soruyor. Adam Rusça, Yahudice ve Lehçe karışımı bir dille ''Evet evet anacığım, Yahudiyim, acele edin, acele edin hepiniz'' diye yanıtlıyor. Çevirenin notu. Birbiriyle çarpışan iki orduda kullanılan sözcükleri birden yankılanan boğuk bir sesle tek bir komutta birleştirerek bağırıyor.
''Key kolonne marş, şagon marş!''
Peron boşaldı. Tulumlu adamlar asfalttan çaput parçalarını, sargı bezi parçalarını, birinin attığı yırtık bir galoşu, düşmüş bir oyuncak küpü süpürüyorlar. Yük vagonlarının kapılarını gürültüyle kapatıyorlar. Demirden bir dalga gıcırdayarak vagonlara yayılıyor, boş tren hareket ediyor, dezenfekte edilmeye gidiyor. İşini bitiren ekip servis kapılarından kampa dönüyor. Doğudan gelen katarlar en berbatları. En fazla ölü hasta bunlarda oluyor. Vagonlarda bitleniyorsun, pis kokulu hava soluyorsun. Bu katarlarda Macar, Hollanda ya da Belçika katarlarında olduğu gibi bir şişe parfüm, bir paket kakao, bir kavanoz yoğunlaştırılmış süt bulamıyorsun. 46. Bölüm. Yolcuların karşısına koca bir kent çıkmıştı. Bu kentin batıdaki kenar mahalleleri sise gömülüydü. Uzaktaki fabrika bacalarının koyu renk dumanıyla sis birbirine karışıyordu. Barakaların oluşturduğu satranç tahtası dumanla kaplıydı. Barakalar arasındaki geometrik açıdan dümdüz sokakların sisle birleşimi şaşırtıcı görünüyordu. Kuzeydoğu'da siyahımsı bir kızıllık yükseliyordu. Sanki nemli sonbahar göğü kızmış kızarmıştı. Arada bir nemli kızıllığın içinden pis, yavaş, yılan gibi bir ateş kopup yükseliyordu. Yolcular geniş bir alana çıkmışlardı. Alanın ortasında genellikle halk şenliklerinin yapıldığı yerlerde kurulan cinsten ahşap bir sahnenin üstünde 10-15 kişi duruyordu. Bu bir orkestraydı. İnsanlar tıpkı enstrümanları gibi birbirlerinden çok farklıydılar. Bazıları yaklaşmakta olan kafileye bakıyorlardı. Açık renk yağmurluklu kır saçlı adam bir şey söyledi ve sahnedeki insanlar enstrümanlarını ellerine aldılar. Birden bir kuş ürkek ve arsız bir çığlık koparmış gibi oldu. Dikenli telle ve sirenlerin ulumalarıyla yırtılan, çirkefle yağlı duman kokan hava tamamen müzikle doldu. Sanki güneşin alevlendirdiği bir yaz yağmuru ılık bir bulut halinde parlayarak yeryüzüne çöktü. Kamplardaki insanlar, hapishanelerdeki insanlar, hapishaneden kaçan insanlar, ölüme giden insanlar müziğin bu sarsıcı olağanüstü gücünü bilirler. Kampı ve hapishaneyi tanımış olanlar kadar, ölüme gidenler kadar bu müziği hiç kimse böyle hissetmez. Müzik birazdan ölecek olan insana dokunup bir anda bu insanın ruhunda düşünceler, umutlar değil, sadece ve sadece yaşamın kör, iç parçalayan mucizesini doğurur. Bir hıçkırık bütün kafileyi dolaştı. Sanki her şey değişmişti. Her şey tek bir bütünde birleşmişti. Dağılmış olan her şey, ev, barış, çocukluk, yol, tekerleklerin sesi, susuzluk, korku ve sesin içinden yükselen bu kent, bu donuk kızıllık, bellekte değil, bu resimde değil, kör, ateşli insanın içini sızlatan yaşanmış, geride kalmış yaşam duygusunda birleşmişti bir anda. Burada fırınların kızıllığında, kamp meydanında insanlar yaşamın mutluluktan daha fazla bir şey olduğunu, aynı zamanda da keder olduğunu hissediyorlardı. Özgürlük sadece iyilik değildir. Özgürlük zordur, bazen de acı vericidir. Özgürlük yaşamdır. Müzik yaşamda derinden hissedilen her şeyi, yaşamın sevincini ve kederini kendi kör derinliklerinde bu sisli sabahla, başının üstündeki kızıllıkla birleştirmiş olan bir ruhun son sarsıntısını ifade etmeyi başarmıştı. Ama belki de öyle değildi. Belki de müzik insan duygularının yalnızca anahtarıydı. Bu korkunç anda insanın içini, özünü doldurmamıştı, ardına kadar açmıştı. Aslında bir çocuk şarkısının bir ihtiyarı ağlattığı zamanlar olur. Ama ihtiyar şarkıya ağlamıyordur. Şarkı ruhunun keşfettiği bir şeyin anahtarıdır sadece. Kafile meydanda bir yarım daire çizdiği sırada kampın kapısından krem rengi bir otomobil çıktı. Otomobilden yakası kürklü bir palto giymiş gözlüklü bir SS subayı indi. Sabırsız bir el hareketi yaptı ve onu izlemekte olan orkestra şefi çaresiz kalmış gibi bir hareketle hemen kollarını indirdi, müzik durdu. Halt sözcüğü pek çok kez yinelendi. Dipnot Almanca dur. Subay sıraların yanından bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Parmağıyla gösteriyordu ve kafile lideri sıralardan insanları çağırıyordu. Subay çağrılanlara ilgisiz bir bakış atıyordu ve kafile lideri subayın düşüncelerine engel olmamak için ''Kaç yaşındasın, mesleğin ne?'' diye alçak sesle soruyordu. Ayrılanlar 30 kişi kadardı. Sıralar boyunca hekimler, cerrahlar sesi işitiliyordu. Hiç kimseden ses çıkmadı. ''Hekimler, cerrahlar öne çıksın!'' Yine sessizlik. Subay meydanda duran binlerce insana karşı ilgisini kaybedip arabasına doğru yürüdü. Seçilip ayrılanları beşer kişilik sıraya soktular. Yüzlerini kampın kapısındaki ''Arbeit macht frei'' pankartına döndürdüler. Dipnot ''Çalışmak özgürleştirir'' Almanca. Sıralardan bir çocuk bağırmaya başladı. Kadınlar yabanıl, tiz bir sesle bağırmaya başladılar. Seçilenler başlarını önlerine eğmiş, hiçbir şey söylemeden duruyorlardı. Fakat karısının elini elinden bırakan bir adamın duyguları ve karısının sevgili yüzüne şu son hızlı bakışı nasıl anlatılabilir? Şu sessiz ayrılık anında yaşamı kurtulduğu için duyduğu kaba sevinci saklamaya çalışarak saniyenin bilmem kaçı kadar bir süre gözlerini kırptığını gaddarca anımsayarak nasıl yaşanabilir? Kadının içine nişan yüzüğünü, birkaç parça şekeri, peksimeti koyduğu bir mendili kocasının eline tutuşturması gibi bir anıyı insan nasıl unutabilir? Gökyüzündeki kızıllığın yeni bir güçle nasıl parladığını, adamın öptüğü ellerin, onu neşelendiren gözlerin, karanlıkta kokusundan tanıdığı saçların, çocuklarının, karısının, anasının yandığını görerek yaşayabilir mi insan? Barakada sobaya yakın bir yer isteyebilir. Bir litre gri, yapış yapış koyu bir sıvı döken kepçenin altına çorba tasını uzatabilir. Ayağındaki botun kopan tabanına bir şey uydurup onarabilir mi insan? Küskü kullanabilir, soluk alabilir, su içebilir mi? Hem de kulaklarında çocuklarının çığlığı, anasının feryadı varken. Varlığını sürdürecek olanları kamp kapısına doğru götürdüler. Çığlıklar onlara kadar gidiyor, onlar da bağırıyorlar. Gömleklerinin göğsünü yırtıyorlar. Ama karşılarına yeni bir yaşam çıkıyor. Elektrik yüklü dikenli teller, makineli tüfeklerin durduğu beton kuleler, barakalar, telin ardından onlara bakan soluk yüzlü genç kızlar ve kadınlar, göğüslerine dikilmiş kırmızı sarı mavi bezlerle kafileler halinde yürüyen insanlar. Orkestra tekrar çalmaya başladı. Kampta çalışmak üzere seçilen insanlar bir bataklığın üstünde kurulmuş olan kente giriyorlar. Koyu renk su, asık suratlı dilsizliği içinde kaygan beton levhaların, ağır taş parçalarının arasından kendisine yol açıyor. Siyahımsı pas rengi bu su çürük kokuyor. Bu su parça parça yeşil kimyasal köpükler içinde. Kirli çaput parçalarıyla kamp operasyonlarından kalmış kanlı bezlerle dolu. Su kamp toprağının altına gidiyor, tekrar yüzeye çıkıyor, tekrar toprağın altına gidiyor. Ama su kendi yolunu izliyor. Bu suyun, bu asık suratlı kamp suyunun içinde hem denizin dalgası hem de sabahın çiği yaşıyor. Mahkumlar ise ölüme gidiyorlar. 47. Bölüm. Sofya Osipovna düzgün, ağır adımlarla yürüyordu. Çocuk onun elinden tutuyordu. Çocuğun öbür eli cebindeki kibrit kutusunu yokluyordu. Kibrit kutusunda kirli bir pamuğun içinde kısa süre önce vagonda kozasından çıkmış olan koyu kahverengi krizalit duruyordu. Yanında tesviyeci Lazar Yankelevich mırıldanarak yürüyordu. Karısı Debora Smuilovna çocuğunu kucağında taşıyordu. Arkada Rebecca Buman, "Oh tanrım, oh tanrım, oh tanrım" diye mırıldanıyordu. Sırada beşinci olarak kütüphaneci Musya Borisovna yürüyordu. Musya'nın saçları taranmış düzeltilmişti, gömleğinin küçük yakası beyazdı. Yolculuk sırasında birkaç kez yarım tencere sıcak su karşılığında tayınını vermişti. Bu Musya Borisovna hiç kimseden hiçbir şey esirgemezdi. Vagonda insanların karakterlerini iyi tanıyan yaşlı kadınlar onu azize sayıyorlar ve eteklerini öpüyorlardı. Öndeki sıra dört kişiden oluşuyordu. Seçim sırasında subay bu sıradan iki kişi birden çağırmıştı. Baba oğul Slepoylar ne iş yaptıkları sorusuna "Zahnars" diye bağırarak yanıt vermişlerdi. Dipnot, Almanca diş doktoru. Subay bir baş işareti yapmıştı. Slepoylar doğru tahmin etmişler ve yaşamlarını kazanmışlardı. Sıradaki kalan üç kişi kollarını sallayarak yürüyorlardı. Kolları gereksizdi sanki. Dördüncü kişi ceketinin yakasını kaldırmış, ellerini ceplerine sokmuş, başını geriye atmış, başına buyruk bir şekilde yürüyordu. İleride belki dördüncü, beşinci sırada Kızıl Ordu'ya ait kışlık şapka giymiş, iri yarı yaşlı bir adam göze çarpıyordu. Sofya Osipovna'nın arkasında 14'ünü yük vagonunda dolduran Musya Vinokur yürüyordu. Ölüm, Ölüm onlardan biri gibi olmuştu. İnsanların yanına, avlulara, atölyelere teklifsizce geliyordu. Pazarda ev kadınının karşısına çıkıyor, onu elindeki bir sepet patatesle birlikte alıp götürüyordu. Çocukların oyununa katılıyordu. Kadın terzilerinin bir yandan şarkı mırıldanarak bölge komiserinin karısına diktikleri mantoyu yetiştirmeye çalıştıkları atölyeden içeri bir göz atıyordu. Ekmek kuyruğuna giriyordu. Çorap onaran yaşlı bir kadının yanına oturuyordu. Ölüm her günkü işini yapıyordu. İnsanlar da kendi işlerini. Bazen sigaralarını sonuna kadar içmelerine, ağızlarındaki lokmayı çiğneyip bitirmelerine izin veriyordu. Bazen insanların yanına bir arkadaş gibi kaba, aptalca bir kahkahayla eliyle sırtlarını tapışlayarak geliyordu. İnsanlar sonunda onu anlamaya başlamış gibiydiler. Onlara tek düzeliğini, çocukça saflığını göstermişti. Bu geçiş artık çok kolaydı. Sanki evlerin bacalarından dumanların yükseldiği bir kıyıdan, karşı taraftaki boş çayırlığa uzatılmış tahtaların altından akan sığ bir dereyi geçmek gibiydi. 5-6 adım ve tamam. Korkacak ne vardı? Bu küçük köprüden toynaklarını tıkırdatarak bir buzağı geçti işte. Küçük oğlanlar çıplak topuklarını vurarak koştular. Sofya Osipovna müziği duydu. Bu müziği ilk kez çocukluğunda duymuştu. Üniversite öğrencisiyken de genç bir doktorken de dinlerdi. Bu müzik onu her zaman canlı bir gelecek ön sezisiyle heyecanlandırırdı. Müzik onu aldatmıştı. Sofya Osipovna'nın geleceği yoktu. Sadece geçip gitmiş bir yaşamı vardı. Ve kendisine ait ayrı, özel bir geçmiş yaşamı olduğu duygusu şimdiki durumunu, yaşam uçurumunun kıyısında olduğunu bir anlığına unutturdu. Bütün duyguların en korkuncu. Bu duyguyu anlatmak, onun en yakınınla, karınla, annenle, erkek kardeşinle, oğlunla, dostunla, babanla paylaşmak olanaksızdır. Bu duygu ruhun gizidir ve ruh bunu yapmayı şiddetle istese bile gizini veremez. İnsan kendi yaşam duygusunu alıp götürür, onu hiç kimseyle paylaşmaz. Çocukluğundan yaşlılığına dek kendi dilsiz ve gizli bireysel yaşam duygusunda bir araya gelmiş olan iyi ve kötü, gülünç, sevimli, utanç verici, acınacak, çekinilecek, tatlı, ürkek, şaşırtıcı her şeyi bilincinde ve bilinçaltında toplamış olan insan mucizesi. Müzik çalmaya başladığında David cebindeki kutuyu çıkarmak, krizalit üşümesin diye bir anlığına kutunun kapağını aralayıp ona müzisyenleri göstermek istemişti. Ama birkaç adım atınca sahnedeki adamları unutmuştu. Sadece gökyüzündeki kızıllık ve müzik kalmıştı. Hüzünlü, güçlü ezgi bir fincanı doldururcasına çocuğun ruhunu ağzına kadar anne özlemiyle doldurmuştu. Annesi güçlü ve sakin bir kadın değildi ama kocası tarafından terk edilmiş olmaktan utanırdı. David'e bir gömlek dikmişti. Aynı koridor üzerinde oturan komşuları Davidciğin kolları yamuk dikilmiş, çiçekli basmadan bir gömlek giymesine gülmüşlerdi. Onun tek koruyucusu, tek umudu annesiydi. Her zaman hiç vazgeçmeden ve hiç düşünmeden annesine güvenirdi. Ama belki de müzik yüzünden annesine güvenmekten vazgeçmişti. Annesini severdi ama annesi şimdi onunla yan yana yürüyen bu insanlar gibi çaresiz ve zayıftı. Bu uyuşuk sakin müzik ise ona küçük dalgalar gibi görünüyordu. David bu küçük dalgaları ateşi yükseldiği zaman sayıklarken görürdü ve alev alev yanan yastıktan ılık ve ıslak kumlara kayardı. Orkestra uludu, kurumuş koskoca bir gırtlaktan ses çıkmaya başladı. Anjin olduğunda suyun içinden çıkıp dikilen koyu renk duvar şimdi tepesinde asılı duruyor, gökyüzünün her tarafını kaplıyordu. Her şey onun küçücük yüreğini dehşete düşüren her şey bir araya gelmiş, tek bir şey halinde birleşmişti. Keçi yavrusunun köknar gövdelerinin arasındaki kurdun gölgesini fark etmediği resim karşısında duyduğu korku da, pazardaki ölü buzağların mavi gözlü kafaları da, ölü büyük anne de, Rebecca Buma'nın boğulan kızı da, onu umutsuzca bağırmak ve annesini yanına çağırmak zorunda bırakan ilk nedensiz gece korkusu da. Ölüm gökyüzünün o koskocaman genişliği içinde duruyor ve küçük David'in minik ayaklarıyla yanına gelişine bakıyordu. Çevrede sadece ve sadece arkasına saklanamayacağı, sımsıkı tutunamayacağı, kafasını vurup kıramayacağı müzik vardı. Krizalit ise kanatsız, ayaksız, duyargasız, gözsüz, kutunun içinde saf saf, aptal aptal yatmış bekliyordu. "Yahudiysen bitti," hıçkırdı, soluğu kesildi. Yapabilseydi kendi kendisini boğardı. Müzik durdu, David'in küçük ayakları ve onlarca başka küçük ayak acele ediyor, koşuyorlardı. Kafasında bir düşünce yoktu. Ne bağırabiliyor ne de ağlayabiliyordu. Terden ıslanmış olan parmakları cebindeki kutuyu sıkıyordu. Ama krizaliti anımsamıyordu artık. Sadece minik ayakları yürüyor, yürüyor, acele ediyor, koşuyordu. Onu sımsıkı saran korku birkaç dakika daha uzayacak olsaydı yüreği çatlayıp yere düşebilirdi. Müzik kesildiğinde Sofya Osipovna gözyaşlarını sildi ve öfkeyle "Tam yoksul köylünün anlattığı gibi," dedi. Sonra çocuğun yüzüne baktı. David'in yüzü o kadar korkunçtu ki burada bile kendine özgü ifadesiyle dikkati çekiyordu. "Ne oldu, neyin var senin?" diye haykırdı Sofya Osipovna ve çocuğun elini sımsıkı tuttu. "Neyin var, yıkanmaya, banyoya gidiyoruz." Hekimleri, cerrahları çağırmaya başladıklarında sesini çıkarmamış, nefret ettiği güce karşı durmuştu. Yanında tesviyecinin karısı yürüyordu ve kucağındaki iri gözlü, zavallı bebek etrafa kin duymadan dalgın bir şekilde bakıyordu. Bu kadın gece vagonda bebeği için başka bir kadından bir avuç şeker aşırmıştı. Mağdur, çok zayıf bir kadındı. Hep altına işediği için kimsenin yanına oturmak istemediği ihtiyar Lapidus kadıncağıza arka çıkmıştı. İşte şimdi tesviyecinin karısı Deborah kucağında bebeği düşüncelere dalmış yürüyordu. Gece gündüz ağlayan bebek de susuyordu. Kadının koyu renk hüzünlü gözleri kirli yüzünün soluk yumuşak dudaklarının çirkinliğini kapatıyordu. "Meryem anamız," diye geçirdi içinden Sofya Osipovna. Bir zamanlar savaştan 2 yıl kadar önce Tian Shan çamlarının arkasından doğan güneşin kar sincaplarını nasıl aydınlattığına, gölün ise alacakaranlıkta kaya kadar yoğun tek bir mavilikten oyulmuş gibi durduğuna bakıyordu. O zaman dünyada kendisini kıskanmayan tek bir insan olmayacağını düşünmüştü. Burada da dağlanan 50 yıllık yüreğiyle herhangi bir yerde alçak tavanlı, yoksul, karanlık bir odada bir çocuğun kollarının boynuna sarılması için her şeyini verebileceğini hissediyordu. Küçük David, çocukları her zaman sevdiği halde onlara karşı hiçbir zaman hissetmediği bir şefkat uyandırmıştı onda. Vagonda David'e ekmeğinden bir parça vermişti. Çocuk yarı karanlıkta yüzünü ona çevirmişti ve Sofya Osipovna ağlamak, onu göğsüne bastırmak, genellikle annelerin küçük çocuklarını öptükleri gibi sık, hızlı öpücükler kondurmak istemişti yanaklarına. Kimse duymasın diye fısıltıyla yineliyordu. "Ye yavrucuğum, ye." Çocukla çok az konuşuyordu. Tuhaf bir utanç onu içinde doğan analık duygusunu saklamaya zorluyordu. Fakat vagonun öbür tarafına geçtiğinde çocuğun onu her zaman kaygıyla izlediğini, Sofya Osipovna yanında olursa huzurlu olduğunu fark ediyordu.
"Hekimler, cerrahlar," diye seslendikleri zaman neden ses çıkarmadığını, neden kafilede kaldığını ve o dakikalarda neden heyecana kapıldığını kendisine itiraf etmek istemiyordu. Kafile tel örgüler, makineli tüfeklerin durduğu beton kuleler, hendekler boyunca yürüyordu ve özgürlüğü unutmuş olan insanlara bu tel örgüler ve makineli tüfekler sanki kamptaki insanların kaçmasına engel olmak için değil de ölüme mahkum olanların bu ceza kampına girip saklanmamaları içinmiş gibi geliyordu. Yol kampın tel örgüsünden uzaklaştı, düz çatılı alçak binalara saptı. Uzaktan bu gri duvarlı, penceresiz dikdörtgenler David'e çok büyük yapboz küplerini anımsatıyordu. Çocuk sıraların döndüğü sırada oluşan aranlıktan kapıları ardına kadar açık binaları gördü ve nedenini bilmeksizin cebinden krizalitin olduğu kutuyu çıkardı. Krizalitle vedalaşmadan fırlatıp kenara attı. "Varsın o, yaşasın." "Esaslı adamlar şu Almanlar," dedi önde yürüyen biri, sanki muhafızlar duyabilecekler ve onun bu dal kavukluğunu takdir edebileceklermiş gibi.
Yakası yukarı kalkık adam tuhaf, etraftan da görüldüğü gibi farklı bir şekilde omuzlarını kaldırdı. Sağa sola bakındı ve büyüdü, yükseldi ve birden hafifçe sıçrayıp kanatlarını açmış gibi SS askerinin suratına bir yumruk indirdi, onu yere devirdi. Sofya Osipovna hırsla bağırıp adamın peşinden atıldı ama ayağı takıldı düştü. Birkaç el hemen onu yakaladı, kalkmasına yardım etti. Arkadan gelenler sıkıştılar ve David çevresine bakınarak ve ayaklarının yerden kesilmesinden korkarak muhafızların adamı kenara doğru sürükleyip götürdüklerini gördü bir an. Sofya Osipovna muhafızın üstüne atılmaya hazırlandığı anda çocuğu unutmuştu. Şimdi yine çocuğun elinden tutuyordu. David saniyeden kısa sürede özgürlüğü hisseden bir insanın gözlerinin ne kadar parlak, ne kadar öfkeli ve ne kadar güzel olabileceğini gördü. Bu sırada ön sıralar banyo binasının giriş kapısının önündeki asfaltlanmış meydana girmişlerdi. Ardına kadar açılmış kapılardan giren insanların adımları yepyeni bir ses çıkarıyordu. 27. Aydın'ın sonu, sayfa 307.